Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Mavi Yeşil'den herkese merhaba. Ben Duygu Yıldız. Gazeteci Ali Abuda ile birlikteyiz. Selam Ali, nasılsın?
İyiyim Duygu, sen nasılsın?
Sağ ol. Soyadını söylerken hep zorlanıyorum, biliyor musun? Bir kere
Sorun
daha
değil.
oldu. Kusura bakma. Evet, bugünkü gündemimizde 22 Nisan'da ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sanal iklim zirvesi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne gönderdiği davet üzerine gerçekleştirildi bu zirve. Hem ülke liderlerinin mesajlarını hem de ne anlama geliyor bu zirve? Küresel ölçekte ve Türkiye özelinde bunları konuşacağız biraz. Ali, sen de
Ama
takip
ben
ettin.
öncesinde şunu söylemek istiyorum. Dünkü iklim zirvesinden sonra Washington'da, Brüksel'de tanıdığım bazı gazetecileri, kişileri aradım. Hatta işte Japonya'dan bir gazeteciyle konuştum. Bütün hepsi şu an şok olmuş durumda. Bütün iklim planlarını bir yana koymuşlar. Hepsi harıl harıl dünyanın iyiliği için, yeşilliği arttırmak için millet bahçeleri açmaya düşünüyor. Yeşilliğe, dünya iklime karşı böyle çok iklimi
Daha iyi bir fikir
değiştirecek
değil mi?
millet bahçeleri fikrini biz nasıl düşünemedik, nasıl göremedik?
Evet.
Yani millet bahçesi olmadan dünyanın iklim krizi çözülemez. Yani bütün hepsi durmuş vaziyette. Dünya bir şok oldu. John Kerry şey demiş ya, ben istifa etmek istiyorum bu hani iklim büyükelçiliği görevinden. Ben böyle bir şeyi nasıl düşünemedim? Hatta işte Central Park'ımız var. Acaba orasını Central Millet Parkı mı yapsak düşünceleri var. Eyaletlerde Millet Parkı açılması falan. Yani hatta şu öneriyi de Türkiye'den almışlar. Onu da, sadece Millet Parkı açmak yetmez. Siz ağaçları kestikten sonra yerine yaptığınız kimi binaları yeşile boyuyorsunuz. Biz de bu taktiği uygulasak?
Bu espriyi ben yapacaktım. Benden önce davrandın. Millet bahçelerimizin ünü artık dünyaya yayıldı. Yani
Ben
gerçekten
şeye dua ediyorum,
trajikomik.
Allah'tan 5 dakika konuşma süresi vardı da bir de kahvelerden, kekten, börekten bahsetmeli. Biz bunun yanında kek, börek de veriyoruz
Ya, değil
denebilirdi yani
mi?
orada.
Sizin kekiniz, böreğiniz bile yok yani. Bizim bahçemizde full hizmet. Açık büfe.
Yani
Yani,
ve
evet.
bir taraftan da için yani çok bizle alakalı değil ama onu da söylemem lazım. Hani belki ayrıntısında bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. İklim zirvesinde bizim İlhan Tanır, Ahval İngilizce editörü, editör masasında anlattı. Dışişleri bir liste hazırladı. İşte iklim zirvesine katılacak liderler ve konuşma zamanı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ilk 20 lider arasındaydı. Ve hepsine 5 dakika verildi. Hani bizde Türkiye'de Biden davet ettiği, büyük davet falan dedikleri. Hani gel be 5 dakika konuştu. Ayrıyeten şeydi bu. Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan ülkelerden biri Türkiye'ydi. Orada da şey beklentisi biraz vardı. Türkiye'de tamam biz bunu artık imzalıyoruz falan der mi diye. Da böyle bir şey olmadı.
Yani evet, Erdoğan'ın konuşmasına geleceğim. Genel bir başlıkla gidelim. Erdoğan'ın konuşmasında gerçekten o 5 dakikanın içerisinde skandallarla dolu bir konuşma metni var. Gerçekten özellikle benim çok ilgimi çekti. Yani gerçekten merak ediyoruz. Hem yeşil alanlarımızı projelerimizle, millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanlarımızı hızla artırıyoruz. Hem de Türkiye bu yani iklim hedefleri açısından lider ülkeler arasında falan diye de konuşmuş. Bunlara gelecek.
Bölgesinin lideri. Hani
Evet.
bölgeyi kim diye baktığın zaman mesela Suriye, Irak. Ondan sonra hani geri kalan da çok bölgesel bakmıyoruz. Suriye, Irak, orada savaş var. Biz onlara göre lider durumdayız belki.
Evet, ABD ile aslında biraz başlamak istiyorum ben. Şimdi Biden iklim değişikliği ile ilgili işte mücadele hedeflerini ikiye katlayarak bu konuda küresel bir lider olmayı planlıyor aslında. Yaptığı konuşmada da şey dedi, dünyadaki hiçbir ülke bu sorunu yalnız başına çözemez. Hep beraber harekete geçmeliyiz. Küresel ısınmayı sınırlandırmak için en önemli yılın içindeyiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Bunu yapmalıyız dedi. Şimdi ABD özelinde bir duruma bakalım. Biden öncesi ve sonrası olmak üzere. ABD kim?
Esasında Obama Trump ve Biden dönemi değil
Evet,
mi? Hani
aslında
üç
evet, bu
ayrı
üç döneme
grup.
bakmak yeterli senin de söylediğin gibi. Şimdi ABD Çin'den sonra dünyadaki sera gazı salımından sorumlu ikinci ülke. Obama döneminde konulan işte önceki iklim hedefi sera gazı salınımını 2005 yılına kıyasla işte %26 ile %28 oranında azaltmayı öngörüyordu. Trump döneminde ise yani hepimizin bildiği, bizim de bu programda defalarca konuştuğumuz ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Belirlenen hedefe bağlı kalmamıştı. Ve şimdi Biden'la beraber Paris Anlaşması'na geri dönülüyor. Ve yine Biden'la birlikte, Ali sen bunu Biden ilk seçildiğinde öngörmüştün aylar öncesinde, İklim politikalarında bir U dönüşü yaşanıyor ABD için diyebiliriz sanırım.
Ama şöyle bir şey var. Biden hani büyük bir hani Amerika'da başkanın görevden ayrılması sonrası işte legacy'si nedir denir. Hani onun bıraktığı iz nedir filan. Biden şu anki bütün mevcut politikalarıyla 4 yıllık bir başkanlık süresi yapmak ama bu 4 yılda da Amerika'da büyük bir değişiklik her alanda hazırlamak, bunları götürmek istiyor gibi. Çünkü Trump'ın iklim zirvesinden çıkması ve kimi iklim konusundaki geri adım politikalarının sebebi oy toplamaktı. Özellikle de iç kesimlerde bu iklim zirvesinden alınan sonuçlar, kapatılmalar, kimi şirketlerdeki zorunluluklar demokratlara büyük oy kaybettirmişti. Trump oradan bayağı bir kazanç elde etmişti. Şimdi Biden ikinci dönemi de düşünmediği ve bu hakikaten çevre için son şansımız, bunu gördüğü için, çevresinde de bunu görebilen kişilerle çalıştığı için çok sert kararlar alıyor. Yani şöyle de bir sorun var. Biden bu konuda işte Amerika'nın dünyada birinci ülke olmasını istiyor, lider ülke olmasını istiyor. Çok sağlam şeyleri var. Yani görece olarak sağlam. Esasında çevreciler açısından çok önemli, hani daha da fazlasını yapması deniyor ama hedefleri yüksek. Fakat Biden'dan sonra gelecek başkanın bu hedefleri ne kadar devam ettireceği de önemli. Yani çünkü 2030 diyoruz. Biz 2021'deyiz. 9 yıl var. Bu 9 yıl içinde Biden hani ikinci defa ya seçilir ya da işte Harris başkan yardımcısı, ondan 4. yıldan sonra bir 4 yılda o giderse olabilecek bir şey. Cumhuriyetçi biri gelirse özellikle Trump mantığında bu hedefliğe yarısına bile ulaşamamış olacak. Yani
Evet.
orada öyle bir durum var.
Yani...
Şöyle bir ufak şey daha da söylemek istiyorum. Jimmy Carter vardı. Türk yani biraz yaşı büyük olanların bildiği Amerikan başkanı, 4 yılında Reagan'dan önceki Demokrat başkan 4 yıl görev yapmıştı. Onun zamanında Beyaz Saray'ın çatısına güneş panelleri takılmıştı. Yani o kadar ilerici iklimsel politikaları vardı. Reagan'ın yaptığı ilk işlerden biri Beyaz Saray'daki o güneş panellerini söktürmekti. Yani Amerikan kim olabiliyor. Ama bu vizyon ülkenin bunu sürekli götüreceği anlamına da gelmiyor. Yani buna sadece bir son nokta koyayım, devam edelim iklim zirvesinden.
Peki AB ile devam edelim istersen. Tabii yani birçok ülkeden, şöyle 40 ülke lideri katıldı, davet edilen birçok ülkeden bir sürü mesaj var. Ama AB ile ilgili şöyle bir gelişme oldu. Avrupa ülkeleri tam zirve öncesinde, bu da güncel bir bilgi olarak burada kalsın, sanal iklim konferansı öncesinde Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler yeni karbon emisyon hedeflerini açıklamıştı. Şimdi 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar nötr düzeye çekme konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Şimdi bu geçici anlaşmanın da üye devletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor kalıcı hale gelmesi için. AB sera gazı emisyonlarını 1990 yılı düzeyine göre 2030 yılına kadar %55 azaltılmasını öngörüyor. Şimdi daha önceki hedef %30 düzeyindeydi. Bu %55 ama 1990 yılı düzeyine göre. Tabii kabaca söylemek gerekirse bunlar biraz süslü, karışık laflar. Ali sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Yeşiller parlamenterleri buna ilişkin eleştirilerde bulundular hesaplamalar üzerinden. Çünkü yeni hedef Avrupa Parlamentosu'nun yasada yer almasını istediği %60 düzeyinin altında kalıyor. Ve Yeşiller bu parlamenterleri de bunu sert bir şekilde eleştirdiler. Çünkü AB'nin 1990 yılı düzeyine göre yani %55 değil, tam da Paris Anlaşması'nın hedefi olan yani 100 yılın sonunda küresel ısınmayı endüstrileşme öncesine göre %1,5 düzeyinde tutabilmek. Ve
Bir
hani
buçuk derece ısınma.
evet, 1,5.
Isınmayı, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak.
Evet, yani bilim insanlarının küresel ısınmanın 2 derece hedefinin altında tutulması gereken, 2 derece hedefinin altında olmasını gerçekleşmesini söylüyorlar. Paris Anlaşması %1,5 diyor mesela. Şimdi
Yani şöyle bir şey var. Şimdi burada en önemli nokta esasında oradaki en böyle bir kurnazlık, şark kurnazlığı hikayesi diyor ki 1990'a göre
aynen.
esasında 1990'daki sera gazı salınımı ile 2000'deki arasında fark var. Bunlar daha düşük üzerinden %30 istiyor.
Tabii.
Yani çok basit bir şekilde anlatacaksam 100 liraya satılan bir bluz var. 100 liraya satılan bluzun işte %30 indirimli olması isteniyor 70 liraya düşsün diye. Diğer taraftan deniyor ki ya 200 liralık tamam 200 liralık bir bluz var ama işte biz buna %40 indirim yapıyoruz. Ondan sonra ya gelen nokta istenen fiyattan çok daha farklı. Zaten sen fazla bir şeyden düşürüyorsun filan. Hani çevrecilerin, Yeşiller Partisi'nin verdiği tepkiler burada çok doğru. Bir nevi hani bunlar biraz göz boyamak, süslü laflar. Çünkü ben kendi deneyimlediğim şeyi söyleyeyim. İsveç'teyken bizim üniversitenin içinde kaldığımız bölgede şeydi yeşil bir hani yeşil otobüs denen bu elektrikli otobüslerden vardı ve hiçbir şekilde bir bu benzin yanmıyor bir hani çevre şeyi yok. Finlandiya'ya geldik o otobüslerin sayısı çok az ve sokağa çıktığın anda aradaki şeyi havadaki farkı kirlilik farkını hızlı anlayabiliyorsun. Yani bazı ülkelerde bu ekonominin buna göre değiştirilmesi işte fabrikalar, ondan sonra sadece fabrikalar değil yoldaki işte kamu araçları, diğer arabalar hani bütün bunların değişmesi gerekiyor. Şimdi bazı şeyler araba firmaları işte hadi pardon bazı ülkeler elektrikli veya hibrit arabada vergiyi düşürüyor işte benzin kullanan arabalarda vergiyi arttırıyor. Hani bu karbon emisyonu falan düşsün diye ama koyulan hedefler güzel olsa da istenenin altında yani buna yaklaşılsa bile sonrasında bunun daha da arttırılıp devam ettirilmesi gerekiyor ki burada politika yapıcıları diyeceğim, political makerlar sermayenin de hoşuna gidecek ama sermayenin hoşuna giderken halkın da hani duyduğunda çok da bilmiyorsa aa bak önemli kararlar vermişler diyeceği şeyler yazıyorlar. Ona göre biraz
Evet
reklamlı
evet
bu
ama işte
işler.
çevreciler bu konuda gayet yani bilinçliler ve gerçekten hani bu tür böyle cümleleri falan duyduğunda ya da böyle geçici kararlar işte bu mesela onaylansa bile şimdi kalıcı bir karar haline dönüşse bile yani gerçekten bu hani kritik eşikteyken biz bu kadar komik geliyor yani gerçekten dalga geçer gibi bir havası var.
Bu arada ben mesela Avrupa Birliği içinde İtalyan Başbakanı Draghi'nin sözlerini de önemli buluyorum. Tamam bizde şu ara muhalefetin çok sevdiği bir lider gibi gözüküyor ama Draghi yani şey açısından da AB açısından da şu an sözü dinlenen önemli bir lider. Çünkü bu koronavirüs aşısında Von Leyen çok büyük şey yaptı, hata yaptı yani sonra kendi de kabul etti. Yeterli aşıyı sağlayamadık. Bu da hem ülkesindeki hem işte Polonya'daki AstraZeneca'ları çıkarıp AB içinde kalmasını sağladığı için bir daha kahraman gözüyle bakılıyor. İki şey söyledi. Birincisi dedi bizim hani bir Paris Anlaşması'nda küresel ısınmayı sanayi öncesi dönem seviyelerine kıyasla 1,5 santigrat dereceyle sınırlanma sözü verdik. Ancak o zamandan beri yaptığımız eylemler yetersiz kaldı. Bu güzel bir hani şeydi. Biz hani gerçekten bir şey yapmıyoruz adına. Sonra dedi ki biz ülke olarak 70 milyar euroyu yeşil altyapı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir mobiliteye ayıracağız. Ayrıca G20 başkanlığında sıra bizde ve ben bu süreçte iklim ve enerji bakanları toplantısı yapalım. Hani bunu gerçekten yapalım çünkü kendisi bir teknokrat. Bunun bürokrasiyle işleyebileceğini, bürokraside sıkı bir işbirliği ve sürekli böyle toplantılar yapılması gerektiğini biliyor. Eski Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ama hani bürokrasiyi katmadan sadece liderler zirvesiyle bu işin öyle çok da gitmeyeceğinin farkında. O açıdan hani bu iklim ve enerji bakanları toplantısını da ben önemli buluyorum. Çünkü AB biraz da böyle işleyen bir yapı. Yani bakanlar düzeyinde toplantılar falan oldukça birbirlerini hafif dürttükçe bir yere gidebiliyorlar. Ben o açıdan hani Draghi'nin açıklamalarında önemli olduğunu düşünüyorum.
Çevrecilerden bahsetmiştik, az önce onu da anlatacaktım. Yani şimdi genel olarak işte karbon salınım meselesine dair ülkelerin işte sınırlan, yani kendi hedeflerini tutturmaları bir yana, yani tabii konuşmadığımız burada çok önemli bir mesele var. Yani çevreciler, işte iklim aktivistleri dışında da aslında pek konuşulmuyor. Yani sadece işte üretim biçimimizi, işte senin az önce saydığın işte fabrikalardan araçlara vesaire, bunların dışında bir de hani tüketim alışkanlıklarımızı da toptan değiştirmemiz gerekiyor aslında. Yani ben vejetaryen ya da vegan değilim ama mesela endüstriyel hayvancılık ve endüstriyel tarımın da dünyadaki sera gazının neredeyse yarısını, yani etkisi var. Yarısının oluşumunda payı var ama işte hani genelde bu hep böyle ne diyelim, halının altına süpürülür, böyle hiç konuşulmaz. Burada da ona dair hiçbir şey yoktu tabii ki. Ama
Böyle
Greta Thunberg...
ufak bir şey vardı esasında. Kanada Başbakanı Justin Trudeau şunu söyledi. Biz toplu taşıma, temiz enerji yatırımları, tek kullanımlık plastik yasağı, hani o tek kullanımlık plastik yasağı belki biraz daha şeye ve 2 milyar ağaç dikme sözümüz var dedi. Ama o senin dediğine belki en yakını oradaki tek kullanımlık plastik yasağıydı. Hani o kullanım alışkanlıkları açısından önemli bir şey. Hani kim plastiklerin doğada yok olma süresi oldukça uzun ama buna karşılık hani Kanada dedi ki ben hani çoğu Avrupa ülkesi diyor artık bunu tek kullanımlık plastiğe karşıyız.
Ya Ali, bir de o
Hani
kadar çok mesele var ki hakikaten, yani aslında bir açıdan da şöyle, yani geçen sene Paris İklim Anlaşması'na oturursalar falan diye hani dua ediyorduk, hani böyle istiyorduk, bastırıyorduk, mücadele ediyorduk falan. Hani şimdi bu sene de böyle bir adım geldi falan, böyle sanki her seferinde bir parmak bal çalıyorlar gibi ağzımıza, öyle bir hissiyata da kapılıyorum yani. Çok fazla şey var çünkü yapılacak. Böyle biz de işte biraz idare ediyoruz gibi sanki durumu. Tam da Greta Thunberg'le devam edecektim. O da zaten hedefleri yeterli bulmadı.
ona geçmeden son bir şey söyleyeceğim. Bir de Çin var. Yani bu iki ülkenin şeyi çok benziyor. Çin ve Türkiye'nin hedefi tam açıklamıyor. Politikalarımız var. İşte yapacaklarımız var ama hedef ne tam bir açıklama yok. Hani diğer ülkelerde ABD'de işte Kanada'da falan şeyi görüyorsun. Belli bir hedef koyuyor. Diyor ki ben işte şu yıla göre, şu duruma göre şu kadar düşüreceğim. Ama
Japonya'da hedef koydu, evet.
yani ama Çin dedi ki kömürle çalışan elektrik üretim projelerini sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz. 14. 5 yıllık plan döneminde kömür tüketimlerindeki artış kesinlikle sınırlanacak ve 15. 5 yıllık plan döneminde aşamalı olarak azaltacağız. Hani nasıl azaltacaksın, ne kadar azaltacaksın, ondan sonra ne yapacaksın? Hani kesin bir şey yok. Bir Türkiye, bir Çin böyle biraz havada işte biz bir şeyler yapacağız diyorlar. Ama Çin mesela burada çok daha önemli. Dünyada en fazla sera gazı salımına sebep olan ülke. Hani
Evet.
Çin'in
Kapalı kutu
artık
gibiler, evet.
biraz bir şeyler yapması lazım ama hani kimse de onun şey yapamıyor. Hani gerçekten Çin'e karşı bütün bir dünya ancak bir politik karşı bir duruş alabilirse bir şey başarabilir. Ama özellikle Putin Rusya'sının her konudaki desteği ve onun saldırgan tavrından Çin'e sıra gelemiyor. Çin'in öyle de bir avantajı var. Yani Rusya'yı gösterip kendi istediklerini yapmaya devam
Bu
ediyor.
arada Putin'den
Fakat
konu açmışken, sen yani ona ilişkin gözlemin ne? Ben Putin'in konuşmasını takip etmedim. Ona da 5 dakikalık süre vermişlerdi. Sen takip edebildin mi?
yok, Putin'den de çok bir şey beklemediğim için hani öyle çok şey yapmadım. Ne dedi, ne yaptı çok şey yapmadım. Yani şey demiştir büyük ihtimal bakıyorum hani biz hani işbirliğine şey birlikte yapalım gibi. O da aynısını yapmış işte. Söz konusu emisyonları 2050 yılına kadar büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz.
Evet, herkesten aynı cümle. Bu
Yani
da
demokrasiler ve otokrasiler.
evet. Yani İngiltere'de Boris Johnson konuşma yaptı. İngiltere iklim hedeflerini duyurdu. Biden'ın duyurusunun iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir dönüm noktası olduğunu söylemiş Johnson. Onun dışında kayda değer başka ne var? Japonya'da doğaya 2013 yılına kıyasla %46 oranında daha az karbondioksit bırakma hedefini açıklamış. Benim ilgimi çeken konuşmalardan, açıklamalardan bir tanesi de senin de kesin ilgini çekmiştir. Bu Meksikalı aktivist Bastida'nın konuşması. Konuşmada şöyle bir şey söyledi. Haberlere de yansıdı aslında bu bir ölçüde. Ben iklim değişikliğinin etkilenen pek çok gençten biriyim. İklim krizi sömürgeciliğin, baskının ve kapitalizmin bir sonucudur dedi. Çok net vurguları vardı Bastida'nın. Ya Meksika'daki durumu anlattı. İşte iklim değişikliği nedeniyle hem kuraklık sonra aşırı yağışlar işte 2015 yılındaki sel felaketi bütün bunlara işte Sandy kasırgası mesela işte Meksika'dan New York'a taşınıyorlar ailesiyle beraber. Oradan yine iklim değişikliğinin başka bir etkisiyle karşı karşıya kalıyor Sandy kasırgasıyla falan. Nereye giderse gitsin iklim değişikliğinin toplulukları nasıl değiştirdiğini ve zarar verdiğini aslında ifade etti. Ve şöyle bir şey söyledi Bastida, artık zirvelere ve sohbete devam edemeyiz dedi. Bunun için hani zirve değil bizim artık hareket etmemiz gerekiyor. Hareket zamanı 2050'ye değil 2030'a kadar net sıfır emisyona ulaşılmalı diye konuştu. Mesela bu etkileyici çok net konuşmalardan, vurgulardan bir tanesiydi.
Yani çevrecilerin hepsi zaten aynısını söylüyor diyor. Hani Greta da aynısını söyledi. Hala diyor hani bunu taahhüt ediyorsunuz fosil yakıt kullanmanın bitmesi için. Ya da işte 2030, 2050 diyorsunuz. Herkes hala hani bir an önce yapacağız değil. Hani bunu işte 2030'a yapacağız, 2050'ye yapacağız. Hani yaparsak o da. Şimdi söylüyoruz ama hani biraz da zamanımız var. Hani bunun esasında hakikaten tak diye ya yapılması lazım. Gerçi şöyle bir şey var. Bir anda bırakamazsın çünkü bunun bir anda fosil yakıt tüketimini bitirmen demek dünyada büyük bir kesimin dönüşüm gerçekleştirene kadar işsiz kalması, büyük bir ekonomik kriz yaşaması. Ama bunu kademe kademe işte şunu söylemek lazım. 2022'de şu, 2023'te şu, 2024'te şu, 2025'te bitirdik. Hani böyle bir şey. Ve bunun yanında işte bununla ilgili sektörlerde çalışanlara şöyle işler veya işte buna bağlı işler hani değiştireceğiz. Şu tür fabrikalarda şunları yapacağız. Bu işte petrol yataklarında çalışanlara şöyle işler sağlanacak. Şöyle projeler bulacağız gibi. Çünkü Amerika'da Obama döneminde Paris İklim Anlaşması imzalandıktan sonra çoğu madenler bir günde kapatıldı. Oradaki madenciler işsiz kaldı. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu da önemli bir şey. Yani evet hatalı politikalar var. Bazı şeylerin hızlı sona erdirilmesi gerekiyor ama bunu yaparken o sektörlerde çalışan insanları da düşünmek, patronları değil ama oradaki insanları düşünmek zorundayız. Oradaki aileleri düşünmek zorundayız. Yani o işte çalışan erkek ya da kadınla akşamları ailelerine yemek götürüyor. Sen bir günde bunları kapatıp onları işsiz bırakırsan onlar o akşam evde ne yemek yiyecekler? O insanlar hayatı boyunca bu işi yapmış insan nasıl bir iş bulacak? Nasıl bir iş bulabilir? Ne kadar sürer o iş bulması? Nasıl geçinir? Hani bunların da bir şekilde hazırlanması lazım.
Evet, yani çevrecilerin özellikle mesela sahada yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi de o iş kollarında çalışan işçilerle karşı karşıya gelmek. Mesela burada Hambach Ormanı civarında işte maden projesi vardı Almanya'nın. Orada çevreciler polisten çok oradaki işçilerin muhalefetiyle mücadele ettiler uzun bir süre. Dediğin çok doğru. Yani
İşte ben
peyderpey
buradan tekrardan adaylığımı açıklıyorum siyaset için. Artık hangi parti
yapılmış.
neresi çağırırsa. Bak konu konusu ve kesinlikle bilgi sahibiyim. Halkı düşünüyoruz ama konuyu da biliyoruz. Çözüm böyle gerçekten düşünerek olmalı diye.
Sizin oralarda da bu işler tabii daha gelişkin. İyi bir yerden başlarsın.
Hakikaten ama şeyi de düşünmek lazım. Gerçekten bazı şeyleri yanlış politikalar çok uzun süredir var. Ama o yanlış politikalardan bir anda dönmenin yaratacağı hasarlar da var. Bunu öngörmek gerekiyor. Bunun için de planlı, tam anlamıyla planlı, yani yıl yıl planlı ve neyi nasıl yapacağını belirteceğini. O yüzden ben Draghi'nin bu iklim ve çevre bakanları şeyini önemli buluyorum. Çünkü bu şekilde konuşa konuşa, planlar yapa yapa, her ülkenin kendi içinde planlar yapması sağlana sağlana bir yere varılabilir. Öbür türlü askıda kalır, havada kalır. Gerçekten bürokrasi içinde bazı işler çözülebiliyor. Hedefler konuyor. O hedeflere göre mesela işte geçen de İstanbul Film Festivali'nde bir tane filmi izledim. İşte Malta'daki kayıkçılarla ilgili. Mesela AB bir fon oluşturuyor. O kayıkçıların işte artık denizden çıkması, balıkçılık yapmaması da başka bir işlere yönlenmesi, eğitim alması filan oraya götürüyor işe. Yani bunun gibi bu sektörlerde çalışan, işte fosil yakıtla ilgili işlerde çalışan kişilerin, işçilerin hani belli eğitimler alarak başka sektörlere kaydırılması, bunun yapılması, bunun için projeler yapılması gerekiyor. Ve bunu sadece AB değil, ABD, Kanada değil, bütün dünyadaki ülkelerin, oraya katılan 60 ülkenin de yapması gerekiyor.
Evet, şimdi gelelim zirvenin yıldızı Türkiye'mize. Sen başta
Millet
söylemiştin.
bahçeleri, sen ne diyorsun? Bugün benim kapıyı çalan çalana, biz Başbakan Sanna Marin'le de aramızda 10 dakika var. Dediler ki Marin akşam sana gelip bu millet bahçelerini öğrenmek istiyor. Yani bu millet bahçesi nasıl bir olaydır? Biz bunu nasıl düşünemedik? Dedim çok dert etmesin. Ülkenin %55'i orman. Hani %55'i orman bir ülkede millet bahçesi yerine millet ormanı da olabilir.
Yani gerçekten benim hani şey vardır ya şey durumu hani böyle başkası adına utanma. Türkiye ile ilgili mesela bir başıma çok şey çok sık gelen şey oluyor yani durumlardan bir tanesi. Ben hani bunu mesela okudum ve böyle bir yüzümden böyle vücuduma doğru bir hani kızarıklık böyle kızarma yayıldı. Yani nasıl bu cümleyi eder bir ülkenin cumhurbaşkanı diye. Yani gerçekten yaptıkları şeylerin farkında mı değiller? Bu kadar mı şuursuzlar? Yoksa yani gerçekten insanları aptal mı zannediyorlar? Arkasındaki nedeni tam olarak bilemiyorum ama başkası adına utandığım durumlardan bir tanesini
Cringe
yaşadım.
diyorsun ama şöyle bir şey, yani esasında Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki konuşmalarını takip edersen, özellikle ilk seçildiği dönemlerde de çok böyle şeydi, büyük beklentiler vardı ve yaptığı konuşmalar çok böyle hazırlanmış şekildeydi. O hazırlanan konuşmalar nedeniyle hani insanlarda büyük bir hayal kırıklığı oluyordu. Yani bu da çok hazırlanmış, yani çok hazırlanmış konuşmalar bunlar ve bu konuşmaları hazırlayanlar da artık hani nerede konuşuyor, ne konuşuyor, hani buraya esasında ne söylememiz lazım farkında bile değiller.
Yani
Yani
evet
o
bu arada
yüzden
hani üzerine bayağı geyik çevirdik ama hani Erdoğan'ın ne söylediğine ilişkin fazla hani istersen kısaca bir okuyayım. Erdoğan şöyle söyledi. İklim değişikliği tüm insanları etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz dedi. İşte Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı 2030 ve 2050 hedefleri diğer ülkeler gibi doğrultusunda güncelleyeceğiz diyor. 1 milyar işte 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir diyor katkı beyanımıza göre. Ve en skandal cümlelerden bir tanesi Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da ikinci dünyada dokuzuncu sıradayız. Millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanları hızla artırıyoruz. Devam edemedim. Erdoğan işte bu minvalde bir konuşma yaptı. Fakat
ya orada bir de şu var tabii, mesela 2012-2030 arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir diyor. Ama hani beyanlara esasında tutmadığını biliyoruz. Hani bu şeyler de açıklanıyor, olmuyor, belli bir kısmı oluyor. İşte biz hedeflerimize ulaşacaktık da faiz lobisi, dış güçler bizi engelledi, o hedefleri tam tutturamadık. Bir de 2030 ile 2050 şu an Erdoğan'a göre çok uzak. Yani şu an ne söylesem, ne ölçü versem, yani 2050'de sıfırlayacağız, hatta 2030'da sıfırlayacağız bile diyebilir. Ya yani ona göre şu anı kurtarmak lazım biraz
Ya
da.
işte
Çünkü
mesela benim
2030
de hani...
geldiğinde bize işte sorunlar yaşadık. Faiz lobisi oldu işte. Ermeni soykırımını tanıdığınızda o bir şeyler yaptı. İşte aşılarımız gelmedi. Biz bunu gerçekleştiremedik diyebilir. Bir bahane her zaman üretebiliyor.
Yani tabii ki canım, o zaten Türkiye'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi yani, ama bu kadar hızlı bir hani şeyi adapte olamıyorum mesela ben biraz zaman alıyor. Çünkü daha 2 gün öncesinde, 2 ya da 3 gün öncesinde Hatay, yani CHP'nin Hatay'daki orman yangınlarını araştırma önergesi mecliste AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla engellendi. Yani sen bunu yapıyorsun, üstüne çat, ondan sonra iklim zirvesine gidiyorsun, lider konumdayız. Yeşil alanlarımızı artırıyoruz falan. Yani...
Orada da şu var, yani muhalefetten gelen iyi veya kötü her türlü şeyi engelliyorlar. Yani
Ama
fakir
kendileri de
ailelere yardımı
yapmıyorlar
da.
ki hani...
Ha, bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ayrı bir konu. Bu kripto para bu yolsuzluğuyla ilgili mecliste araştırma önergesini de reddedecekler. Çünkü MHP'li Safvet Sancar'ın oğlu işin içinde çıktı. Fakir ailelere yardım, bunu da engelleyecek. Her şeyi engelliyorlar. Yani bu değil, hani şimdi diyor ki bu yapılanları doğru bulmuyorum. Gel bununla ilgili meclis araştırması yapalım ya da depremle ilgili meclis araştırması yapalım, şununla ilgili yapalım. Hayır. Hani bunun arkasında ciddiydin? Öneriyi ancak ben verirsem. Ya, o yüzden yani söylediklerinin şu, hani artık şey, Türkiye'ye büyük bir güven sorunu var. Burada da aynısı var. Yani söylenenler yapılmayacağını düşünüyorsa, hani kimse Türkiye'nin bu söylediklerini yapmayacağını, hani bunlara devam etmeyeceğini biliyor. O yüzden bir hani çok da önemli değil. Hani Türkiye orada hala önemli bir ülke, NATO müttefiki falan diye çağrıldı. Ha işte 5 dakika konuşma verildi. Çok da önemli bir şey konuşuyor. Millet bahçesinde herkesin aklında o kaldı, Türkiye'deki millet bahçesi. Hani yabancılar anlamamıştır bile millet bahçesinde. Yani çevirmen nasıl çevirecek? Düşünebiliyor musun? Bir İngilizce çevirmen millet bahçesi projelerimiz diyor. Hani onu nasıl çevireceksin? Ve hani çevirdiğin zaman karşındaki siyasetçi, mesela sence Joe Biden ve Kamala Harris veya işte atıyorum Putin'di ya da işte Trudeau'ydu, herhangi bir lider millet bahçesinin çevriminde anlamış mıdır ne demek istediğini?
Hiçbir fikrim yok ya. O kadar, bak hiç böyle
People's
düşünmedim.
Garden.
Biliyor musun? Çok komik. Bir
People's Garden. Adı
Gerisini siz
zaten
araştırın.
karşılığı.
Hani biz verdik
Hani,
cümleyi, merak eden araştırsın.
çünkü Avrupa'da, özellikle Avrupa'da filan, yani yeşil parklar sürekli var. Yani ülkenin her yerinde mutlaka park var. Yani nerede olursa şehrin merkezinde bile bir şekilde parklar var. Hani çözemez o, anlamaz. Türkiye'yi birine, yabancıya anlatmak kadar zor, çok zor bir şey yoktur. Ya karşıdaki bir dünya lideri diye düşünün de biri çıkıyor. Sana diyor ki emisyonları ve People's Garden.
Kek, çay.
O yok anlat, ama yani herkes çünkü bir taraftan da hani sonradan danışmanlara bazıları şey demişti, bu millet bahçesinden bir şeydi de anlamadım, o neydi filan. Hani bir gün merak eden varsa, çünkü hiç anlaşılmayan bir şey, People's Garden.
Hakikaten ya. Evet, yani benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hadi senin başka aktaracağın şeyler var mı zirveden? Yoksa yavaş yavaş
Ya
toparlayalım, artık sonuna gelelim.
toparlayalım, ben sadece şunu söyleyeceğim. Ya çevrecilerin dedikleri çok doğru. Yani daha kesin, daha net ve daha radikal sözler verilmeli. Buna göre politikalar uygulanmalı. Ama bu çevrecilerin tam istediği gibi yarına da keselim. Artık bundan sonra hareket zamanı değil. Yani bu başka insanları etkiler. İşte 5 yıl içinde biz bunu nasıl yapabiliriz belirlenmesi lazım. Ama kişisel olarak benim bundan ümidim yok. Niye? Dünya en büyük salgınıyla, bütün dünyayı etkileyen koronavirüsle karşı karşıya, ülkeler hala bir araya gelemiyor. Yani böyle ölümlerin şu an yaşandığı, birebir yaşadığımız ölümleri, hepimiz bir yakınımızı, bir arkadaşımızı illa kaybettik. Yani o noktadayız. böyle yaşandığı bir dönemde ülkeler hala bir araya gelemiyor. Hala birbirlerine aşı yardım etmiyor. Aşı tam sağlanamıyor. Ham madde yok şu bu dertlerindeyken küresel şeyler nedeniyle işte iklim sıcaklığı, küresel değişim nedeniyle bir araya gelip birlikte hareket edebileceğini de çok düşünmüyorum. Benim eskiden beri söylediğim tek bir şey var. Dünya dışı bir tehdit, çok ciddi bir tehdit olursa belki dünya ülkeleri bir araya gelir. Onun dışında hala bu çok zor
Şey gibi
görünüyor.
oldu
Çevre
ya. Sen
konusunda
şeyi
da.
Ursula Le Guin'in Karanlığın Sol Eli miydi o? Yok. Karanlığın Sol Eli miydi? Evet evet oydu galiba. Tam hani böyle şey ütopik işte distopik böyle okudun mu o kitabı? Tam dünya dışı tehdit böyle bütün dünya savaş halinde artık işte iklim krizi falan böyle bütün dengeler şaşmış durumda. O sırada uzaylılar dünyayı işgal etmeye başlıyorlar falan ve bütün dünya birlik oluyor. Tam böyle bir kurgusu var kitabın bir yerde. Ya da Rüyanın Öte Yakası yani. Heh, oradaydım. Rüyanın Öte Yakası o kitapta tam da böyle bir şeyden bahsediyor. Okudun mu onu?
Yok ama
Tam
yani
söylediğin şey kurgu yani aynı.
ha bu gerçek yani dünyadaki çok zor ülkelerin hala bir araya gelmesi. Yani sözde yardımlar var ama ülke içindeki bir kargaşaları görüyorsun. Yani Türkiye'de Kürtlerle ilgili sorunları görüyorsun. Amerika'da işte siyahilerle ilgili sorunları görüyorsun. Rusya'da işte muhalefetle ilgili sorunları görüyorsun. Çin'de Uygur Türkleriyle ilgili sorunları görüyorsun. Dünyanın her yerinde böyle sorunlar, azınlıklara karşı yaşananlar var. Hani sürekli bazı özellikle azınlıklara karşı bazı sorunlar yaşanıyor. İşte İsrail'de Filistin meselesi var ve bunları bir türlü düzeltmeye gitmiyorlar. Herkes kendi egemenliğini söylüyor. Çatışmalar var. Ne olursa olsun kimse bir araya gelmiyor. Yani ben iklim konusunda da hakikaten geleceklerini düşünmüyorum. Şeyden bile korkuyorum. Dünyayı uzaylılar işgal etmek istese bir grup ülkenin ya biz sizin yanınıza yer alalım, bizim ülkeyi rahat bırakın veya hani bu Nazi Almanya'sında Fransa'nın filan Nazilere bağlı hükümet kurmaları gibi uzaylılara bağlı hükümet kuracak bazı sinsiler çıkacaktır. Hani savaşmayalım, bizim bunlara gücümüz yetmez. Biz bunların yanında boyunduruğunda kalalım gibi bir mantıkla illa üretecek kişiler çıkar. Hani o yüzden bu çevre konusunda da çok ümidim yok. Ben kızımın hani olur mu bilmiyorum ama ileride torunumun yaşayacağı dünya için endişeliyim. Ama bu politikacılarla veya verilen sözlerin tutmayacağı şeyle nasıl olacak hiçbir fikrim yok. O yüzden hala ben ay bir aydan sonra Mars'ta belki bir koloni kurulması ve orayı mahvedene kadar en azından orada birkaç jenerasyon geçirilmesi. Orası mahvedilince başka bir gezegene gidilmesi.
Tamam. Dünyaya dön şimdi.
Dünyaya dönüyorum ve ben yani verilen sözler çok hoş
Yani bu
değil. Orada bazı
zirvede
sinsilikler var.
olmadı. Yani özetle izleyicilerimize, dinleyicilerimize pardon bunu söyleyebiliriz. Bu zirvede yani beklentilerin çok çok altında. Benim için de öyle. Ben de bu konudaki aktivistlerin eleştirilerine katılıyorum. Böyle bir oyalanma süreci içerisindeyiz. Ben mesela bunun bir noktadan sonra kaçının yani bu konuda kesin adımlar atmam kaçınılmaz olacağını düşünenlerdenim. Öyle bir noktaya geleceğiz ki artık yani çok büyük ne diyelim hani insan toplulukları bundan çok ciddi derecede pandemi gibi tıpkı etkilenir duruma gelecek. Çünkü yani çok uzak bir tarihten de bahsetmiyoruz. Bu bizim eğer yaşarsak öyle bizim ömrümüzün içerisinde deneyimleyeceğimiz durumlardan bir tanesi olacak. Şimdiden
Ben sana şöyle
dünyanın
söyleyeyim.
dört bir tarafında
2030'da
şeyler var ya.
dünyanın belli kesimleri su sorunu yaşayacak. Yani
Evet,
çok büyük
evet,
bir
evet.
su sorunu yaşayacağız. 2030 bak. 9 yıl sonra ya da veriyorum ciddi bir su savaşları ve su arama olacak. Yani o yüzden göreceğiz, yaşayacağız ama bizi iyi günler beklemiyor çevre açısından.
Yani evet programı böyle kapatmak istemezdim ama. Ne diyeyim?
Evet, yani ben
Mücadeleye
artık
devam.
kapanışa geçiyorum. Kapanışa
Mücadeleye
geçmeden
devam.
son bir şey söyleyip kapanışa başlatıyorum. People's Garden.
People's Garden. Evet, bugünkü programda sanal iklim zirvesini ele almaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce sevgili Ali Abaday'la birlikte, bu sefer doğru söyledim. Ekoloji, kent ve çevre mücadelelerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz Mavi Yeşil'de. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.